Biz burada kalacağız. Merhaba sayın dinleyenlerimiz, biz burada kalacağız başlıyor. Bu hafta 78. bölümü Nurettin Turan'ın hazırlamış olduğu programın. Ben Yasemin Pamukçubaşar'a mikrofondayım. Sevgili Nuri Göktaş var teknik masada ve konuklarımızı az sonra sizlere aktaracağım. Ancak öncelikle telefon numaralarımızı söylemek isterim. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramızsa yine aynı kodla 463 32 84. Blog adresimiz bizburda.blogspot.com. Bugünkü konu başlığımız Almanya'da Türkçenin ana dil olarak öğretiminde sorunlar. Evet, ana dile sahip çıkma veya vazgeçme gelecek eğitim ve iş yaşamını nasıl etkiliyor diye soruyoruz. Ana dilin eğitim ve iş yaşamında başarıya etkisini araştırıyoruz. Türk toplumunun ana dilleri Türkçeyi koruma ve sürdürebilme eğilimleri ve imkanlarından bahsediyoruz. Kimlerle mi? Doktor Can Ünver, göç uzmanı, aynı zamanda programımızın danışmanı. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Ve Doktor Taner Lüleci, tarihçi kendileri. Geçen hafta da birlikteydik Taner hocam. Aramızda değildi.
Evet.
Ama bildiğimiz kadarıyla iyi haberlerle geldi,
evet,
Can hocam.
Evet.
Bizimle paylaşır mısınız hocam?
Hay hay, çok teşekkür ederim. Şimdi Türkiye öteden beri bu yurt dışındaki vatandaşlarına, işte işçilerimize ciddi hizmetler götüren bir ülke biliyorsunuz. Yani ta işin başlangıcından beri bu ciddiyeti, bu hassasiyeti uluslararası planda da sürdüren bir ülke aynı zamanda Türkiye. Yani çeşitli uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Konseyi'nde, işte OECD'de ve işte Birleşmiş Milletler'de bu konuda oldukça faal bir ülkeyiz. Hı hı. Bunu genellikle tabii devlet kurumlarıyla yürütüyoruz. Şimdi bundan kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı beni bağımsız uzman olarak, artık memur olmadığım için ve aynı zamanda da akademisyen işte hüviyetine kavuştuğum için, hı hı, Birleşmiş Milletler nezdindeki az sayıdaki komitelerden bir tanesi olan insan hakları ağırlıklı Göçmen İşçiler Komitesi'ne aday gösterdi. Bu adaylık şöyle: bir Göçmen İşçiler Konvansiyonu var, bir anlaşma var. Tüm göçmen işçilerin ve ailelerin haklarının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşme. 2004 yılından beri tarafız biz Türkiye olarak. Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler işte bu işleri nasıl yapıyorlar acaba falan diye bir yürütme komitesi var, 14 kişilik. Onun kısmi yenilemesi söz konusuydu. İşte onun için aday gösterildim resmen Türkiye'den. Ve geçtiğimiz hafta bugün New York'ımızı vurgulama açısından.
Yeni titrini söyler misiniz,
evet,
hocam?
Yani size. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi. Ondan
üyesi,
sonra 4 yıllığına, hı-hı, 4 yıllığına. Ve zannediyorum yani Türkiye olarak bizim bu göç konusundaki işte hem faaliyetlerimiz hem hassasiyetlerimizi oraya taşıyıp aynı zamanda da dünyada bu konuda belki etkili olmaya çalışabiliriz diye düşünüyoruz. Ama tabii bu kolay bir süreç olmadı. 2 defa New York'a gidip kampanya yürütmek zorunda kaldım.
Evet.
Dışişleri Bakanlığımızın o çok iyi yetişmiş memurlarının da büyük katkısı oldu. Yani kabul etmek lazım. Hakikaten hariciyemiz.
Evet.
Yani bilinenin ötesinde son derece yetenekli elemanlarla donanmış vaziyette ve onların o yani seçim öncesi çalışmaları sayesinde de işte seçimi kazandık yani.
Güzel.
O bakımdan
tebrik ederiz.
Teşekkür ederim. Yani göçmen işçiler konusu artık dünyada bizim de damgamızı vurulduğu bir alan haline gelecektir diye ümit ediyorum.
Hocam biz gurur duyduk da yani bu sizin programa gelişinizi aksatacak mı? Ben şimdi bizi ilgilendiren boyutuna bir geleyim.
Vallahi şey, bu sürekli bir görev değil. Yani 4 yıllığına ama
tamam.
Tabii bu toplantılar olacak. Toplantılar daha çok Cenevre'de.
Güzel.
Ve bazı tematik konferanslar, toplantılar da dünyanın başka yerlerinde olacak. Mümkün olduğu kadar salı günlerini boş bırakmaya çalışacağız.
Peki hocam, peki. Tebrik ediyoruz tekrar.
Teşekkür ederim.
Evet, geçen hafta Doktor İlhan Karaca da bizimle birlikteydi. Taner Hocam'la beraber program yaptık. İlhan bir de programımızın ikinci bölümünde telefonda bağlantıda olacak bizimle. Evet, ana dilden bahsediyoruz. Biz geçen hafta da bu konulardan bahsettik ama bu hafta sadece ana dili korumaya ayırdık biz. Ana dil bizim sadece kelime bilgimiz değil. Bizim aynı zamanda köklerimizle bağlantılarımız, tarihle olan bağlantılarımız. Yani çok başka bir derinliği var aslında bu konunun, değil mi hocam?
Evet. Sözlerime başlarken müsaade ederseniz geçen haftaki programımızdan sonra e-mail yoluyla mesajlar gönderen Berlin'deki öğrencilerim oldu. Bu şekilde aslında programın belki içeriğini de maksadının hasıl olduğunu olduğuna şahitlik etmiş oldum aslında.
Dinleniyoruz yani.
Evet evet.
Harika.
En azından 8-9 tane mesaj aldım. Bir de blogda tekrarının dinlenebiliyor olması dolayısıyla da dinleyen öğrencilerim olmuş.
O zaman hocam yeri gelmişken söyleyeyim. 2-5'te gece yarısından sonraki 2-5'te programının tekrarını dinleyebilir. Dinleyicilerimiz aynı zamanda Blogspot'tan da
evet.
dinleyebilirler. Hı-hı.
Geçen haftaki programda aslında çok spontane şekilde ben Türk gelinlerinden söz etmiştim.
Evet.
Yine yoğun şekilde bu öğrencilerin vasıtasıyla bu konunun biraz daha dillendirilmesi gerektiğine ilişkin mesajlar da aldım. Bu da aslında çok enteresan.
Evet, siz demiştiniz çünkü, Türk gelinleri esas bu konuyu araştırsınlar demiştiniz, değil mi hocam?
Yani bu göç olgusunun böyle çok karakteristik bir tarafıdır. Hatta gelen mesajlardan birisi de biraz sitemvari şunu söylüyorlardı. Niye sadece gelinlerden bahsediyorsunuz?
Damatlar. Burada
bir bir damat olgusu da vardır diye.
Doğrudur. Ama biz kadınları daha çok hani düşünen bir toplum olduğumuz için, değil mi? O yüzden gelinler üzerinde durdu.
Evet, ama gelinlerin durumu gerçekten damatlara göre ya da erkek bireylere göre daha farklı. Çünkü kültür aktarımını çocukları yoluyla sağlayan aslında anneler. Bu gelinler yani. Dolayısıyla onların üzerine biraz daha kafa yormak gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Geçen hafta yine söz etmiştim. Bizim Almanya'daki bu Türk dili, Türk kültürü gayretimizle ilgili. Bunlardan birisi sevgili İlhan Karaca'nın Ana Dilim Türkçe web portalı. Yine beraber yaptığımız editörü olmaktan hep gurur duyduğum Turkuaz Avrupa Dergisi. Turkuaz Avrupa Dergisi'ne bir gelinden, Esma gelinden bir mektup gelmişti.
Evet.
Birkaç pasaj paylaşacağım
tamam.
izninizle. Aslında verdiği mesaj şu, alışamadığını söylüyor. Hı-hı. Alışamadığını. Bir kere diyor, memlekette karlı havalarda bile kendisini gizlemeyen güneşi çok özledim. Güneşsizliği ve gri havaya alışamadım. Tek düze hayata alışamadım. Her şey planlı, programlı, sürprizlere yer yok. Bütün her şey randevu ile ve mektupla halloluyor. Can Bey bana hak verecek ya da Esma'ya hak verecek. Posta kutusuna bir haftada giren evrak sayısı dudak uçuklatacak cinsten.
Dolar taşar.
Evet, şurası çok hoşuma gitmişti benim. Kiralayacağım evi görebilmek için diyor, bir hafta sonrasına randevu alma fikrine alışamadım. İlk geldiğimde evin ihtiyacı olan kanepe alışverişinde olanları görmeliydiniz. Büyük bir mağazada uzun uzun gezdikten sonra bir kanepe beğendik. Eşim ödemeyi yapıp kanepemizi saat kaçta getireceklerini soracaktı ki ne olsa beğenirsiniz. Eşyamızı ancak 4 gün sonra getirebilirlermiş. Saç baş yolmak işten bile değil. Biz ne yaptık? Aynı türden eşya satan bir Türk mağazası bulduk. Orada bir kanepe beğendik. Pazarlıkla eşyamızı satın aldık. Mağaza sahibinin 1-2 gün sürer demesine rağmen kanepemiz ne zaman geldi derseniz akşam haberlerinde mavi renkli kanepenin üzerindeydik.
Çok güzel.
Yani çok tipik şeyler bunlar.
Evet. Peki hocam, ana dile geçelim.
Evet. Biz
programı yetiştiremeyeceğiz şimdi.
Evet, evet. Almanlar çocuk parası veriyorlar ama bayramlarda kimse şeker vermiyor. Ellerinde küçücük poşetlerle apartman apartman dolaşan çocuklar arasında kendi çocuklarımın olmayacağı fikrine alışamıyorum. Şimdi bunlar Türkçeden gayrı değil aslında, biliyor musunuz?
Tabii tabii, doğru söylüyorsunuz.
Şimdi Cummins isimli bir bilim adamı bir çocuğa eğer konuşma dili olarak henüz tam anlamıyla yetkinlik kazanmadığı bir dilde okuma yazma öğretilmek istenirse ve bütün dersler o dilde yapılırsa bu zamanla ana dilinde de gerilemeye sebep olmaktadır, diyor. Ana dilindeki gerileme toplum dilinde yine bir gerilemeyi tetiklemektedir ve bu kısır döngü içerisinde çocuk her iki dilde de gerilemekte, hı hı, ve iki dilde de yarım dilde olmaktadır.
Evet.
Şimdi aslında Almanya'daki Türk toplumunun genel geçer vaziyetlerinden birisi bu. Belki daha evvel...
Böyle hatırlıyorum.
Evet,
hocam?
Bu çok dillilik değil. Çünkü geçen hafta da hani kısmen girmeye çalıştık. Çocuklarımızın Almanya ile aslında ilk temas ettikleri yerler kreşler veya anaokulları. Burada gerek Türk toplumunun gerek hani bu işlere biraz kafa yoranların dikkat etmesi gereken yer aslında tam da kopmanın burada olduğu, kırılma noktasının burada gerçekleştiği. Şimdi izin verirseniz okul dönemiyle ilgili altı çizilmesi gereken özellikle Alman eğitim sistemiyle ilgili bir takım şeyler var. Bir kere Alman eğitim sistemi sadece ana dilleri Almanca olan çocukların dil becerilerine karşılık vermekte. Onları kaldıkları yerden alıp daha ileri noktalara taşırken erken çocukluk dönemlerinde öğrendikleri ana dilleri yok sayılan diğer çocuklar ise ortada kalmakta.
Bir anda saf dışı kaldık.
Evet, şimdi çocuğun birey olarak aile içerisinde konuştuğu, iletişimini sağladığı ana dili var.
Evet.
Nedir? O Türkçedir. Bizim için Türkçedir. Tabii bütün bu konuştuklarımızın zannediyorum sadece Türkçe ile veya Türklerle ilgili olmadığını da tespit etmek lazım.
Tabii.
Almanya bir göç ülkesi olduğuna göre.
Tabii. Başka ülkelerden gelenler.
Yani orada işte bol miktarda Araplar, Hispanik kökenliler, Ruslar vesaire. Onlar da aynı sıkıntıları çekiyor, hı-hı, diyebiliyorum. Ana dilleri Almanca olan çocuklar edindikleri kelime hazinesini, kavramsal becerilerini, okuma yazma bilgi ve becerilerini gerçekleştirirken tamamen kendi altyapılarıyla hareket ediyorlar. Bu son derece tabii bir süreç.
Evet.
Ama bu defa işte kırılma noktası dediğimiz tam da burada. Türk kökenli, göçmen kökenli insanların ya da çocukların burada bir takım trajediler yaşamaya başladığını görüyoruz ki buna sahada çalışan uzman kişiler çok yakından zaten şahitlik ediyorlar. Burada artık geri dönülmez bir nokta ve her sene üstüne katlanarak binen bir takım sorunlar yumağıyla karşılaşıyoruz.
Hocam biraz öncesine döndüğünüz zaman şöyle bir şey geldi aklıma. Hani göçmen toplum çocuklarının genel psikolojisi nedir? Bunca zorluk var zaten. Hani hop diye saf dışı kalabiliyorsunuz bu sistem içerisinde. Peki göçmen toplum çocukları zaten daha kırılgan, daha içe dönük. Yani bunu biraz daha detaylandırabilir miyiz Can Hocam?
Şimdi tabii ülkesine bağlı yani. Yaşadığınız ülke gerçekten kendisini bir göçmen ülkesi olarak tanımlamış ve yani bir kabul kültürü geliştirmişse oradaki sorun biraz daha düşüktür. Daha alt seviyede seyrediyor ama her halükarda ilk başlarda en azından bir sorun var. Ama Almanya gibi özellikle bu göçmenlere karşı son derece tutucu. Yani her şeye rağmen, bütün gelişmeye rağmen, iyi gelişmeler de olmadı değil, oluyor kuşkusuz ama ona rağmen tutucu ve dışlayıcı bir atmosferin olduğu bir ülkede onların kırılganlıkları artıyor. Ama Avustralya'da, Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde durum daha farklı. Yani oralar zaten yani son derece kozmopolit, gelişmiş ülkeler ama aynı zamanda yani bu konuda da gelişmiş ülkeler. Aynı zamanda da işte orada kabul kültürü var. Zaten göçmen olmadan hayatını sürdürmesi o ülkelerin mümkün değil.
Evet, evet.
Şimdi bu giderek aslında Almanya için de geçerli olmaya başladı ama yani çünkü şey var işte nüfus yaşlanıyor falan. Fakat bir türlü o işte şeyin yani ulus devletin diyeyim hala tabii gerekli olduğuna inanıyorum ben ama onun bir geride kalmış şeyi var, tutuculuğu var. o tutuculuğa tutunmaya çalışıyorlar. Yani o tutunmaya çalıştıkları için de yabancı kültürü kabul etmeme eğilimi içerisinde. Bu çocuklara şimdi düşünün, yani bulundukları o yerde sokakta oynarlarsa, ya sokakta da oynama yoktur ya, neyse, işte kreşte, mektepte, ilkokulda daha, ondan sonra işte oyun alanında, şurada burada ya da spor kulübünde sürekli böyle bir başkası, bir öteki gözüyle bakıldığı takdirde zaten içine kapanık olması mukadder. Bundan kaçınılması mümkün değil. Bir de üstelik yani dili de farklı diye iteleniyorlar, kakalanıyorlar falan. Yani hocam, ondan sonra öbür dil de iyi öğrenemiyor bu arada. Şimdi.
Ana dilde eğitimin Almanya'da, yani Türkçe konusundaki yoksunluğun acaba sebebi biraz da Almanya'nın buna hazırlıksızlığından kaynaklanıyor olabilir. Sadece, yani hani göçmen işçi falan filan denildi. İşte bazı sosyal yönler bastırıldı, nasılsa gidecekler diye, ama bunlar ortada kaldı.
Şimdi şöyle Hasemin Hanım, ta 1985 senesinde ortak Karma Eğitim Komisyonu toplantısına katılmıştım. Yani 85. Bundan 30 sene evvel Milli Eğitim Bakanlığımızda çeşitli eyaletlerin Milli Eğitim Bakanlıklarının yaptığı bir toplantı İzmir'de. Ben de bizim Çalışma Bakanlığı adına katılmıştım. 30 sene evvel yani. Şimdi 30 sene sonrasında geliyorsunuz, aynı sorunla karşı devam ediyor. Şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi şeydir tabii, haklısınız. Hazırlıksızlık diyemeyeceğiz artık. Yani işte bir tutuculuk bir anlamda. Fakat diğeri de hukuki bir sebep. Şimdi Almanya federal bir ülke. Federal bir sistemi var. Bu federal sistemde eyaletlerin kültürel konulardaki söz sahipliği tabii burada önümüze engel olarak çıkıyor. Şimdi merkezi bir karar alma mekanizması yok bu eğitim ve kültür konularında. Dolayısıyla mesela bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın tek tek bütün eyaletlerle müzakere edip bir yere getirmesi lazım. Şimdi bunların arasında da farklılıklar oldu geçmişte. Mesela Kuzey Renvestfalya, işte 1 milyon civarında Türk'ün yaşadığı en büyük eyalet falan, en kalabalık eyalet. Burada öğleden önce, yani normal ders saatleri içine bazı yerlerde, yanılıyorsam söyleyin lütfen, Türkçe ana dil dersini monte etme imkanı bulundu. Ama mesela bu Bavyera'da tamamen farklı bir sistem kullanıldı. Bunlar nasılsa geri dönecek diye tamamen Türkçe yapılan sınıflar. Hatta liseyi de öyle bitirdiler falan. Bu sefer oradan mezun olup da Türkiye'ye dönmeyen çocuklar da işsiz güçsüz kaldılar. Üniversiteye kabul edilmediler falan. Yani burada bir konsensüsle şu işi olumlu bir şekilde halledelim. Bu insanlar, biraz evvel bahsedilen konular çok önemli. Yani ana dilinde iyi eğitim almış ya da ana diline bir hakkın vakıf olan bir çocuğun başka dili öğrenmesi daha kolay. Kişiliğini geliştiriyor. Yani dil deyip geçmemek lazım. O insanın hem sadece kimlik de değil, yani bir felsefe, bir yaşam biçimi. Yani her şeyi belirleyen bir şeydir o dolayısıyla. Şimdi çocuk gelip böyle ne ondan ne bundan, ne o tarafa ne bu tarafa. Orta yerde bir yerde işte, yani hem işsizliğe mahkum, hem işte mutsuzluğa mahkum, her şeye mahkum yani. O şekilde düşünmek. Yani bunu çok böyle temelinde bir değişime ihtiyaç var. O temelindeki değişimi bir türlü yapamadılar. Fakat şunu da söyleyeyim. Yani Almanya'da ve başka ülkelerde eğitim daima en önemli sorun. Türkiye'de değil mi? Türkiye'de de öyle.
Evet.
Bunları böyle çok çabuk değiştirmek mümkün olmuyor bazı yerlerde. Bizde de bakın çok hızlı değişimler olur. Her gelen Milli Eğitim Bakanı yeni bir şey getirir. Ondan sonra ona intibak edilemez bir türlü. Hemen öbürü de gelir. Hatta kendi yaptığının tam tersini yapar Milli Eğitim Bakanı. Bir deneme tahtası gibi falan. Almanya'da falan bu öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Fakat çok ağır aksak işleyen bir değişim süreci vardır. Yani reform adını kullanmak istemiyorum. Yani böyle bir şey olmuyor zaten. Bu Gesamtschule'ler falan meselesi oldu. Bazı eyaletlerde böyle, öbür tarafta bambaşka. Diğer tarafta şey falan. Ondan sonra da şeyi suçladılar. Yani bir şeyle ilgili olarak şu işte aklıma gelmedi. OECD'nin şeysi var ya, araştırması.
Pizza
araştırması da işte niye gerilerdeyiz falan. Yani gerilerde olan yabancı çocuklarını suçladılar falan. Haksız bir şekilde. Ama yani oturmuş bir eğitim sistemi, koşullara intibak ettirilmiş bir eğitim sisteminin olduğunu söylemek mümkün değil bence. Yani orada eleştirel davranmak lazım, düşünmek lazım.
Taner Hocam, yine bu konu dil, ana dil konusuna geldiğimiz zaman aslında ailelerin kültürel yapısı da çok önemli, öyle değil mi? Yani o ailelerin evine Türkçe kaç kitap giriyor acaba? Kitap ha, çok evet, önemli evet, değil mi? Evet, yani evet. Kulaktan dolma bilgiler ve televizyon izleyerek yürütülen bir dil var. Kaç kelimeden oluşuyor kendi aralarındaki konuşmalar. Bu da önemli bir şey değil mi çocuk için?
Şüphesiz önemli. Şöyle bir tespitim var. Türkiye şartlarında zaman zaman çok eleştirdiğimiz televizyon yayınları ya da özel televizyon yayıncılığı ya da tırnak içerisinde işte Türkiye'de bir dizi enflasyonundan söz ederiz ya. Avrupa'ya ya da Türkiye dışında yaşayan Türklerin, Türkçelerine bu dizilerin çok ciddi bir katkıları olduğunu gördüm ben. Hatta ilk gittiğim zaman biraz daha kötü bir Türkçe bekliyordum aslında. Ama bu işte teknolojik imkanların gelişmesi sonrasında işte Türkiye'deki yayıncılığın oralarda da seyredilebiliyor ya da dinlenebiliyor olması sonrasında bunu Türk dünyasında da görmek pekala mümkündür. Böyle bir katkı olduğunu ben gördüm. Kitap yayıncılığı, işte Türkçe gazete ya da dergi yayıncılığı ya da işte orada yerleşik Türklerin aslında bunu fark ederek, belli oranda fark ederek biraz hani eskilerin tabiriyle kendi göbeklerini kendileri kesmesi gerekiyor. Biz her ne kadar Almanya'da bulunduğumuz süre içerisinde kısıtlı bir süre olmak üzere ve geri dönüş bizim için mukadder olmakla birlikte kendi çapımızda bir takım şeyler yaptık. Bu da işte az evvel söylediğim gibi öğrencilerimizin aradan geçen yıllar sonra bile geri dönüşlerine sebep oluyor. Şimdi bakınız, bir dil 4 aşamadan geçerek ölüyor, biliyor musunuz? Bir, sadece evde ve yakın çevrede konuşulur. İlk aşama. 2. Ana dili olarak öğrenilmez. 3. Sadece nine ve dedeler konuşur. 4. Nine ve dedeler de nadiren konuşur. 5. Artık iş bitmiştir, dil ölür. Şimdi Almanya özelinde Türkçe tehdit altında ve yok olma yolunda ilk aşamayı tamamlamış bulunmakta. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Türkçenin aile içinde konuşularak korunabileceğini savunan görüşlere aslında bu söylediklerim yeterli bir örnek. Bir dilin yalnızca ailede ve kişisel ortamlarda kullanılması o dilin sürdürülebilirliğinin değil, tehlikede olduğunun belirtisidir. Ve yine Türkçeyi ailede ve kendi aralarında konuşarak nesilden nesile aktarabileceklerini ve koruyabileceklerini düşünenlere yeni nesillerin giderek daha az Türkçe konuştukları gerçeğiyle cevap verilebilir. Dil asimilasyonunun şiddetini artırarak sürdürmesi, buna direnme gücünün giderek azalması, çocukların önemli bir kısmının ikinci aşamaya, yani kesin tehlike sürecidir artık bu, tamamlamak üzere olduğunu göstermekte. Burada dilin tehlike altında olmasının, çoğu zaman konuşulanlarının da tehlikede olduğunu, topluluk ve bireyler olarak insani haklarının çiğnendiğini de belirtmiş olalım. Şimdi
biz yani hangi aşamadayız?
Biz çok da parlak bir aşamada
yakın,
değiliz.
Evet,
biraz öyle görünüyor. Bir bilim adamının çok çarpıcı bir ifadesi var. Diyor ki araştırmalarımız sırasında 3. kuşak Türk genç ve çocuklarının hiçbir cümleyi Türkçe başlayıp Türkçe bitirdiği görülmemiştir.
Ya bak ben de ya dedim, Almanca'da da ya. Öyle demek istememişim. Şaşkınlıktı benimki.
Konuşmanın daha başında anne babalarından bulundukları ülkenin dilinde yardım isteyen veya konuşmaya İngilizce devam etmek isteyen örneklere rastlanmıştır. Bunda en önemli etken genç ve çocukların eğitim dilinin bulundukları ülke dili olması, Türkçe eğitiminin aile ve yakın çevreyle sınırlı kalmasıdır. Bakın bu çok,
çok acı
bir durum.
Evet,
çok acı bir durum bu.
Evet.
Dolayısıyla Can hocamın az evvel ifade ettiği gibi bu tür konular bugünden yarına planlanarak kuvveden fiile geçirilmesi mümkün olmayan konular. Dolayısıyla burada Türk eğitim sistemine yön veren karar alıcıların da herhalde biraz daha bu konulara yakından bakmaları, daha derinliğine düşünmeleri ve sonuç alıcı projeler ortaya koymaları gerekiyor.
Taner Hocam, sizinki şimdi aklıma o geldi bir anda siz bunları söylerken. Almanya'dan bahsediyoruz. Biz bir de Türkiye'ye gelmiş, Almanya'da yaşamış ama Türkiye'ye gelmiş. Ben Hacettepe, Beytepe'de okudum. Serviste Kızların aynen sizin konuştuğunuz gibi aralarında konuştuklarını hatırlıyorum.
Almanca.
Almanca, çoğu Almanca, arada Türkçe. Yani burası Türkiye. Ona rağmen yine hani burada sanki Almanca'yı korur bir yanları var. Yani onun devam ettirilmesi. Bu da garip değil mi sizce?
Kendi içerisinde belki onlar tarafından normal karşılanıyor olabilir. Çünkü siz de ifade ettiniz ya demin, dil sadece şey değil, yani bizim iletişimimizi sağlayan bir olgu değil. Aynı zamanda dünyaya dilinizle bakarsınız, kendinizi öyle rahatlıkla ifade edersiniz. Şimdi Türkçenin Almanya'da işte yüzlerce sebep neticesinde doğru telakki edilememesi, doğru bir şekilde konumlandıramaması sonucunda böyle ürünler meydana geldi. Yani bunlar bizim ürünlerimiz
ürünler,
aslında.
Ürünler, doğru.
Yani bizim dükkanımızın malzemeleri. Dolayısıyla ilk gittiğimde ben Türkoloji Enstitüsü'nde ders verirken çocuk dediğim artık yetişkin bireylerdi aslında bunlar ama Türkçe yetersizlikleri, üstelik gelenler iyi örneklerdi. Karşısında başlangıçta biraz hayal kırıklığına uğradığımı hatırlıyorum. Biraz kızdığımı hatırlıyorum ama Almanya'da yaşamaya başlayıp da gene Türk toplumunun genel vaziyetine biraz vakıf olduktan sonra o çocuklara hiç haksızlık etmemek lazım. Biraz tabii sonuç bunlar aslında.
Evet, evet. Doğru, tamam.
Biz burada kalacağız, devam edecek.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Telefon bağlantımız var. Aynı zamanda geçen hafta da konuğumuzdu Doktor İlhan Karaca. Belirtelim bunu da. İlhan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız?
İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Sağ olun. İçimizi karartan konulardan bahsediyoruz. Geçen hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Dinlediniz mi birinci bölümü?
Oldukça karamsar bir tablo çizmiştik. Ama yarıda kalmıştı biraz. Hani velilere dönük tavsiyeler kısmı biraz güdük kalmıştı.
Doğru.
Konuklarınızı da selamlıyorum. Oradan devam edeyim diyorum.
Tamam İlhan Hocam.
Evet. Alıyorsunuz sesimi değil
tabii
mi?
Tabii. Biz sizi duyuyoruz hocam. Evet.
Evet. Ben ilk olarak anne babalara ana dilinin önemine dönük şunu hatırlatmak isterim. Can Bey, Taner Hocam da yeterince değindi. Ama bu cümleyi akıllarında tutsunlar bizi dinleyen veliler. Bu cümlede şudur: herhangi bir dili bilmek toplumda nereye geleceğimizi belirler. Ana dilimiz ise bunu kim olarak yapacağımızı. Yani ana dili bağımsız ve özgün kimliğiyle tanımak ve var olmak isteyen kişilerin meselesidir. Bu çok önemli. Tavsiyeler kısmına gelince Taner hocamın anlattıklarından sonra fazla tavsiyede bulunmak aslında çok zor bir iş oldu.
İşin zor tarafını sana bıraktım İlhan
Hocam. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Bir ayrım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesine dönük tavsiyeler olabilir. İkincisi de Türkçenin ana dili olarak öğrenilmesine dönük tavsiyeler olabilir. Almanya'da Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek mümkündür. Hatta Almanya buna zemin de hazırlıyor diyebiliriz. İşte çocuğunuzu sayılar az da olsa iki dilli kreşlere, Türkçe dersleri veren okullara gönderebiliyorsunuz. Evde yakın çevrenizde Türkçe konuşabiliyorsunuz. Kitap, gazete, radyo, televizyon, internetten işte yararlanabiliyorsunuz. Özel dersler alabiliyorsunuz. Bu sayede çocuğunuzu Türkçeyi en azından bir yabancı dil düzeyinde öğrenmesine katkı sağlanmış oluyorsunuz. Ana dil olarak öğretmek istediğinizde aynı tavsiyelerde maalesef bulunamıyorsunuz. Hı-hı. Çünkü Taner hocamın da altını çizdiği üzere ana dilinin gelişmesine dönük bir zemin yok Almanya'da. İşte Can hocamın da işte ulus devletleri işte göçmenlerin yaşam tarzlarının gerisinde kaldığını altını çizmişti. Bu durumdan ötürü işte ana dilini korumaya dönük tavsiyede bulunmak oldukça zor. Hı. Daha çok şu yapılabilir, işte mücadele alanı oluşması için hangi durum içerisinde olduklarını onlara göstermek olabilir. Bunu da az çok Taner hocam yaptı. İşte okulun yahut da ana dilinin aile içinde halledilemeyecek bir süreç olduğunu söyledi. Çünkü toplumsal düzen sadece kişisel arası temel iletişim becerilerini aileye bırakıyor. Bilişsel akademik dil yeterliliği ise okulda oluyor. Dolayısıyla okul dışında aranan tüm çareler bir nevi geçersiz oluyor. Bunları söyleyebiliriz. İkinci husus da yine Taner hocam bahsetti. Almanya'nın işte bir göç ülkesi olmasına rağmen ana dilleri Almanca olan çocuklara göre kurgulandığını hatırlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla Almanca'dan başka bir ana dili benimseyenlerin yanlış dilde ana dilli olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Evet. Hani dedikten sonra da bir yerde aileleri rahatmış oluyoruz. Çünkü aslında sorun sistemden kaynaklanıyor. Ailelerin yapabilecekleri pek de bir şey yok. İşte zaten bütün aileler doğal olarak çocuklarına evde işte ilk çocukluk döneminde onları Türkçe söyleyerek, onlarla Türkçe konuşarak ana diliyle ilgili yapılması gerekenleri yapıyorlar. Bunun ötesindeki yapılacak tüm işleri okul üstlendiği için, aileye bırakmadığı için ailelerin yapabilecekleri fazla bir şey kalmıyor.
İlhan Hocam, ana dilin eğitim ve iş yaşamındaki başarımıza olan etkisi bizim konu başlıklarımızdan birisiydi. Biraz buna değinebilir misiniz? Yani evet, Türkçe'yi belki çok iyi konuşamayabilirler ama Almanca çok iyi konuşuyorlardır. Ama iş yaşamındaki başarısı nereye gider sizce?
Şimdi iş yaşamındaki başarısı... Almanya'da Almancayla iş yaşamındaki başarı elde ediliyor diye düşünülüyor.
Tabii.
Oysa bizim çocuklarımıza da aynı zamanda bu tür modeller sunuluyor. İşte Almanya'da hatta bizim göçmen kitlesinden rol modeller gösteriliyor onlara. İşte siyasetten, spordan, sanattan, edebiyattan. İşte bunlar... Almanca konuştukları için hem entegre oldular hem de işlerinde veyahut da sanatlarında, spor dallarında başarılı oldular. İşte Mesut Özil gibi kişiler. Bizim çocuklarımız da bu kişilerin bu yerlere Almancayla geldiklerini düşünüyorlar. Oysa ki bu çocuklara biz alternatif rol modelleri sunabilmemiz lazım. Ki uluslararası veyahut da uluslararası aşırı kimliklerini böyle bir vizyona sahip olabilsinler. Bununla ilgili bunları diyebilirim.
Evet. Peki biz Türkçeyi kendimizi eleştirdiğimiz noktada, Türkçeyi korumak ve sürdürebilmek konusunda ısrarcı bir yanımız var mı? Yoksa Tenor Hocam az evvel bize dört aşama söyledi. Ölüme yakın noktada mıyız?
Şimdi Taner hocamın söylediği o dört noktada dilin işte yok olması ikinci aşamayı tamamladığımızı söyledi Taner hoca. Orada katılıyorum. Ama işte Almanya şartlarında bunun dışında bir sonuç beklemek gerçek dışı bir şey olacaktır. Çünkü mevcut şartlar işte ana dilinizi korumaya izin vermiyor. Ana dili olarak korumak isteyenlere benim tavsiyem yahut da onlara şu örneği verin ben hep. Hı-hı. İşte Türkiye'de çocuklarına yabancı dil öğretmek için yurt dışına gönderen bir sürü veli var.
Evet.
İmkanı olsa neredeyse herkes gönderecek. Bu kişiler Almanya'daki Türk toplumu da bunu örnek almalıdır. Çünkü ana dili yabancı dilden daha değerli bir hazinedir. Benim bu kişilere tavsiyem çocuklarını hiç olmazsa birkaç yıllığına Türkiye'ye işte okullara eğitime göndermeleridir. Başka türlü ana dili düzeyinde Türkçeyi korumak Almanya şartlarında mümkün değildir. Böyle yaptıklarında işte çocuklarını başka ülkelere ya da Türkiye'ye eğitime gönderdiklerinde çocuklar da farklı bir vizyona sahip olacaklardır. İşte o ulus kalıplarının dışına çıkacaklar, o getolardan çıkacaklar. Türkçenin hatta Almanca'dan daha yaygın olarak kullanılan bir dil olduğunu görecekler. Bunun dışında ana dilini korumaya dönük bir tavsiyede bulunmak, bunun bir imkan ve fırsat olduğunu henüz daha idrak etmiş durumda değil. Çok dillik gerçeğini kabul etmiş durumda değil. Dolayısıyla bu yönde de mücadele vermek illaki gerekiyor. Ama köklü bir eleştiri yapmak gerekiyor. İşte okul eleştirisi yapmak gerekiyor. İşte sivil toplum kuruluşları, işte Almanya'da var olan o zaten eğitim eleştirisine müdahil olması gerekiyor. Aksi takdirde bireylere, anne babalara fazla yük olur işte ana dili savunma meselesi.
Evet, bu çocukları Türkiye'de okutma meselesi geçmiş yıllarda denendi hep. Onu yaptılar ama ona da hep engel olundu. Şöyle engel olundu. Bir kere Türkiye'ye okula gönderilen çocuklar için Almanya'da çocuk parası vermemeye kalktılar.
Evet.
Yani onu teşvik etmedi Almanya hiçbir zaman. Yani hocamın bahsettiği, İlhan hocam bahsettiği gibi yani o çok dilliliği kabul etmeme, ana dilin Türkçe olduğunu kabul etmeme keyfiyeti var ya. Bu tür şeylere hep engel çıkardı. Yani bunlar çünkü şey yaptılar hep. Dediler ki işte burada kalsın, öbüründe unutsun, bilmem işte tamamen Alman olsun falan şeklinde. Bu asimilasyonist bir yaklaşım. Tamamen de gerçekçilik dışında bir şey. Hiçbir şekilde böyle bir şeyin olması mümkün değil. İnsanlara zarar vermekten öteye de gitmiyor. Şimdi meşhur hikaye vardır. Bir Türk dükkanında, hangi ülkede olduğu önemli değil, çalışan çırak, başka bir ülkede, Türkiye'de değil yani, içeri giren o ülkenin yerlisini görünce usta gel bak turist geldi demiş. Yani şimdi sonuçta şimdi biz kendi aramızda da yaşayabiliriz. Yaşıyoruz da. Yani işte buna da paralel toplum falan diyorlar falan. İşte iş dili öğrenmeden de işte ama ne olursunuz? İşte o dükkanda sadece çırak olursunuz. Başka da bir şey olmazsınız. Eğer o yaşadığınız toplumda böyle saygın toplumun bireyi haline gelmek istiyorsanız meslek öğreneceksiniz, eğitim göreceksiniz, diline bir hakkın vakıf olacaksınız falan. Şimdi bunlar olmadığı takdirde orta yerde işte alt düzeyde ve işte artık kaderiniz bellidir sizin yani.
Evet.
Boğaz tokluğuna çalışan insanlar haline geliyorsunuz. Şimdi işte bunu aşabilmek lazım ve bunu anlatabilmek lazım yani. Bunu anlattı, ben şeyin anlatabildiği kanaatinde değilim yani, ya da anlayabildiği kanaatinde değilim bu kabul eden ülke olarak Almanya'nın bu konuyu tam olarak anladığı kanaatinde değilim. Bundan işte 7 sene evvel o zamanki başbakanımızın bir konuşmasını hala mesele ediyorlar. Yani işte enflasyon şey olmasın, enflasyon diyorum. Asimilasyon olmasın da işte entegrasyon oldu ki bu Türkiye'nin baştan beri çizgisidir, temel çizgisidir, politik çizgisidir. Yani insanlarımız kaybolmasınlar, kendi kimliklerini muhafaza etsinler. Ama aynı zamanda da yaşadıkları toplumda uyumlu bir şekilde yaşasınlar. Bu gayet tabii bir şey ve insanidir. Öbürü insani olmayan bir şey ve insan hakkı ihlalidir dediği için o zaman başbakanımız hala bunu mesele ediyorlar ve tepki koyuyorlar falan yani. Okudukça, duydukça şaşırıyorum yani. İnanılır gibi değil. Bu hakikaten insan hakkı ihlalidir. Yani kimseyi zorlamamak lazım. Hele bu göçmen konumundaki kimseyi zorlamak lazım. Sonuçta bu zihniyet değişimi biraz yavaş oluşuyor. Yani oluşacak ama. Oluşacak zaman içerisinde. Bilmiyorum hocam, yani aynı kanaatte misiniz?
Yani bu sürecin çok yavaş olduğunu düşünüyorum. Ve bu kadar yavaşla Almanya'daki Türk toplumunun da ne kadar gücü yetecek direnmeye, o da çok ayrı bir konu. Çünkü bizim durduğumuz yerden olayları muhakeme etmek, yani bir 50 yıl sonrasını ya da 50 yıl belki çok ama bir 20 yıl, bir 30 yıl sonrasını en azından düşünmeyi gerektiriyor. 20 yıl sonrası için de açıkçası çok parlak öngörülerim yok. Çünkü
kaybetmiş olabiliriz her şeyi. Yani.
Mevcut tablo iyimser sinyaller vermiyor. Zaten iki haftadır konuşa geldiğimiz mevzular da biraz bu olumsuz tabloya ne tür bir katkı sağlanabilir olumlamak anlamında biraz ona dönük. İlhan Hoca'nın bıraktığı yerden benden müsaadenizle şöyle bir şey söyleyeyim. Hani anne babalara, velilere ne tür katkı yapabiliriz sorusuna cevap olmak üzere. Esasen hani toplumlar kendi mecrasını oluşturuyorlar. Yani o kültür dediğimiz varlık kendi mecrasını, kendi yolunu buluyor. Bu zaman zaman yaşanılan yerin kendi sistematiğine ve felsefesine bağlı olarak çok yavaşlayabiliyor. Ama bazen işte o sistemin boş alanlarından istifade etme imkanı da bulabiliyor. Sivil toplum tabii o ayrı bir konu esasen. Onu ayrı bir programda belki değerlendirmek gerekir ama Can Bey de çok iyi biliyor. Yani yüzlerce sivil toplum kuruluşu var Almanya'da. Ve aslına bakarsanız herkes kendince çalıyor, söylüyor. Sivil toplum tabii ki adı üzerinde sivil toplum örgütüdür. Yani sivil toplum kuruluşlarıdır. Hani burada devletten farklı olarak sivil ayaklar kendi mecralarını bulur ama bizim burada Almanya'daki sivil toplum kuruluşlarına belki küçük bir tavsiye olabilir. En azından asgari müştereklerde, ki ana dilimizin asgari müşterek olması gerektiğini düşünmekteyim. Bir takım çareler bulunabilir. Böyle çok büyük projelerden falan söz etmiyorum. Böyle küçücük dernekler bir araya gelerek hafta sonları piknikler yapabilirler. Çocuklarını bir araya getirebilirler. Çocuklara birileri küçük hikaye kitapları okuyabilir. Yani bu tür fırsatları çocuklara sunmak lazım. Bu şekilde ne yaparsınız? Kimi kurtarırsınız? Yani bir Türkçeyi kurtarmaktan söz etmiyorum şüphesiz ama insanların kendi meramını birbirlerine aktarmaları ya da işte kültürün miras yoluyla aktarımı gibi çocukların birbirlerine temas etmeleri, küçücük bir takım kelime oyunları ya da zaman zaman karşılaşıyorum böyle Türkçe'ye yönelik, Türkiye için hazırlanmış, burada yerel çocuklarımız için hazırlanmış bir takım modellerin oralarda gönderilebileceğini, oralarda da uygulanabileceğini düşünüyorum. Sivil toplum kendi aslında şeyini bulmuş, yolunu bulmuş ya da el yordamıyla bir şeyler yapmış derken de yine gerek DİTİB vasıtasıyla, yani DİTİB camileri, gerek orada bir takım işte müteşebbislerin oluşturmuş olduğu camiler, dernekler, hemşeri dernekleri, bakın bunlar çok faal mesela de. Faal. Ya da çok şaşırtan şeylerden birisidir mesela beni futbol. Yani oradaki Türk toplumunun Türk futboluna olan ya da Türk futbol takımlarına olan düşkünlükleri. Orada bir sürü şey gördüm, kulüpler gördüm, dernekler gördüm. Hani bunlar vasıtasıyla bir takım oluşumlar, böyle küçük yapılanmalar meydana getirilebilir. En azından bir gayrettir diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi tabii aileden geçiyor bazı şeyler. Ben kendim şahit olduğum bir şey söyleyeyim. Yıllar evvel, bundan kaç sene evvel, yani belki 70'li yıllarda daha o zaman çok şeydeyken, değilken, yani bu kadar kalabalık ve farklılık ortaya çıkmamışken, ondan sonra bir gün kızının önünde giden bir baba kızına şey diyordu. Kom kızım, kom falan. Çocuk da komuyorum baba, komuyorum. Şimdi güzel. Daha o zaman başlamış yani iş. Tabii biraz bu velileri bu şekilde de şey etmek lazım. Yani uyarmak falan, o devam etmeli. devam, hele şimdi daha fazla. Çünkü ikinci ve üçüncü kuşak veli haline geldi. Onlar zaten işte o komuyom diyenler.
Evet. evet.
İnanacağım.
O işte birinci kuşak bir Türkçe cümleyi tamamen Türkçe konuşuyorken Can Bey'in bahsettiği işte daha çok ikinci kuşak, işte karma o düzenek değiştirme pratiğinden yararlanıyorlar. İşte matrix dil bazen Türkçe oluyor, bazen Almanca. Üçüncü kuşakta bu daha çok şey yapıyor, azalıyor. İşte sonra dördüncü kuşak yeni dünyaya gözünü açtı. Onlar bu pratikten de uzaklaşacaklar, tamamen Almanca konuşacaklar diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben şu an işte kuşaklar ilerledikçe durum kötüleştiği için şu an ana dil bilinci taşıyan kuşaklar var elimizde. Bunların uluslararası ve uluslararası bir aşırı bir vizyona sahip olmasına dönük çalışmalar yapmak gerekiyor. Burada Türkiye'nin de çok önemli rol üstlenmesi gerekiyor. Ki küreselleşen dünyada zaten bireylerden beklenen şey de budur. Eğer ulusal bağlamda sadece önlemler alınırsa zaten hepsi entegrasyon baskısı altında. İşte sivil toplum kuruluşları da elleri kolları bağlı belli bir yere kadar destek verebileceklerdir ana dil anlamında. Dolayısıyla Türkiye'nin rolü çok daha... Yani şu ankinden çok daha belirleyici olması lazım. İşte A1, A2 düzeyinde oradaki çocuklarımıza Türkçe kursları vermekten ziyade onları Türkiye'ye çekmek gerekiyor. Veyahut da orada Türkçeyi daha etkin bir şekilde çocuklara aktarmak gerekiyor. Bunların yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
Yaz kampları olabilir mesela. Çok ciddi bir çalışma olabilir. Tamamen gelince olmuyor.
Tamamen gelince olmuyor ama bu işte son 90'lı yıllardan sonra işte tanıdığımız o göç türlerine, bu uluslar aşırı göç veyahut da göçmen, transmigrasyon dediğimiz kavram girdi. Bu kişiler işte kendilerini tam olarak işte Almanya'ya veyahut da herhangi bir ulusa bağlı hissetmeksizin sahipler, bunun desteklenmesi yönünde söylemiştim. Bu kişi Türkiye'ye dönüşlerde de artış var biliyorsunuzdur. Bunlar kesin dönüş yapmış kişiler değildirler. İstedikleri zaman veyahut da beklentileri şudur: bir süre buradayım, şimdilik buradayım. İstediğim zaman tekrar Almanya'ya veyahut da herhangi başka bir ülkeye dönebilirim. Bunu yapabilmelerinin en büyük nedeni de Türkçe konuşuyor olabilmeleridir.
Doğrudur.
Bir sonraki kuşaklar artık yapamayacak. Dolayısıyla yani treni kaçırmadan derhal önlem alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani
bu önlemlerden birisi olmak üzere, bilenler yine biliyorlardır ama hatırlatmakta fayda var. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir takım proje çağrıları oluyor yılın belli dönemlerinde. Ve bildiğim kadarıyla bunu çeşitlendirdiler de bir takım alt başlıklar yapmak suretiyle. Buralara yönelik çalışmalar pekala yapılabilir, bir takım projeler geliştirilebilir diye düşünüyorum.
Evet, evet. Benim de başkan yardımcısı olduğum Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı çok kısa süre önce hibrit eğitim yöntemiyle Türkçe öğretmeye başladı. İnternet üzerinden şimdilik. Ve ciddi bütün dünyadan ilgi olduğunun farkındayız. Yani şimdi o gelişecek. Dışişleri Bakanlığımız destekliyor.
Çok güzel.
Evet.
Peki çok teşekkür ederiz. Doktor İlhan Karaca'ydı telefonda konuğumuz. Teşekkürler ve stüdyomuza doktor.
Hocama, Taner hocama da selamlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek dileğiyle. Sağ olun İlhan Hoca.
Doktor Taner Lüleci ve Doktor Can Ünver bizimle birliktelerdi stüdyoda, yayınımızda. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz katkılarınız için. Nurettin Turan hazırladı programımızı. Nuri Göktaş teknik masadaydı. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a önümüzdeki hafta yeniden biz burada kalacağız demek üzere diyorum. Hoşçakalın.